Yorumunu yapmakta olduğumuz Hezekiel kitabının 9. bölümüne geldik. Bu bölümde Tanrı'nın yücelişi Yeruşalim'deki tapınaktan ayrılmaya hazırlanır. Manasse'nin zamanından beri Tanrı'nın yüceliğinin gelip gittiğine inanıyorum. Tanrı merhametlidir. Sinirli bir anında hakkından vazgeçmez. Tanrı sabırlıdır ve hiç kimsenin mahvolmasına gönlü razı olmaz. Kuzeye bakan yukarı kapı yolundan 6 kişinin geldiğini gördüm diyor Hezekiel. Her birinin elinde ölümcül bir silah vardı. Aralarında keten giysili, belinde yazı takımı olan bir adam vardı. İçeriye girip tunç sunağın yanında durdular. İsrail Tanrısı'nın görkemi bulunduğu yerden kerüvlerin üzerinden ayrılıp tapınağın eşiğine gitti. Rab keten giysili, belinde yazı takımı olan adama seslendi diyor Hezekiel 9. bölüm 2-3. ayetlerde. Yukarı kapının yolundan 6 adam geldi diyor. Bu 6 adam melektir. Başka bir açıklama düşünemiyorum. Bu dünyanın yargılanmasında Tanrı melekleri kullanır. İsrail ulusuyla bağlantılıdırlar ve kiliseyle herhangi bir işleri yoktur. Pentekost gününde melekler değil, kutsal ruh geldi ve Rab İsa Mesih imanlılar topluluğunu dünyadan almaya geldiği zaman yanında melekler olmayacaktır. Ancak egemenliğini yeryüzüne kurmak için geldiğinde, yani İsa Mesih kendi egemenliğini yeryüzünde kurmak için geldiğinde önceden meleklerini gönderecektir. Matta 13. bölüm 41. ayette şu sözleri okuyoruz. İnsanoğlu meleklerini gönderecek, onlar da insanları günaha düşüren her şeyi, kötülük yapan herkesi onun egemenliğinden toplayıp kızgın fırına atacaklar. Daha sonra Matta 16:27'de insanoğlu babasının görkemi içinde melekleriyle gelecek ve herkese yaptıklarının karşılığını verecektir sözlerini okuyoruz. Elçi Pavlos 2. Selanikliler 1:7-8 ayetlerde şu sözlere yer verir. Sıkıntı çeken sizleri ise bizimle birlikte rahata kavuşturacaktır. Bütün bunlar Rab ise ateş alevleri içerisinde güçlü melekleriyle gökten gelip göründüğü zaman olacak. Rabbimiz ise Tanrı'yı tanımayanları ve kendisiyle ilgili müjdeye uymayanları cezalandıracaktır. Vahiy kitabının 3. bölümünden sonra daha önce sık sık adı geçmiş olan imanlılar topluluğundan bahsedilmez olur. Neden? Çünkü kilise yeryüzünden gitmiş ve melekler de yeryüzündeki yargı işinin idaresini elinde tutmaktadır da ondan. Ve İsrail Tanrısı'nın izzeti kerubinin üzerinden çıktı diyor. Yani kutsal yerden çıkmıştı. Kerubi merhamet kürsüsünün üzerindeydi. En kutsal yerde merhamet kürsüsünün üzerinde. Yüceliğin olduğu yer burasıydı ama şimdi çıkmış durumdadır. Yücelik Tanrı'nın huzurunun bir belirtisiydi ve şimdi ne yapıyor? Ayrılıyor. Yeruşalim kentinin içinden geç, orada yapılan iğrenç şeylerden ötürü dövünüp ağlayanların alınlarına işaret koy dedi diyor Hezekiel 9:4'te. Tanrı bu tür iğrençlikleri isteyen ve onların ardından gidenleri işaretle onları yargılayacağım dedi. Ama boynuzdan yapılan eski tip mürekkep hokkasıyla bu bütün mekruh işlerden ötürü inleyip figan eden adamların alınlarına işaret koyar. Bunlar Tanrı'nın o şehirde kurtaracaklarıdır. İsrail ve Yahuda halkının günahı pek büyüktü diye karşılık verdi. Ülke kan, kent haksızlık dolu. Onlar Rab ülkeyi bıraktı, Rab görmüyor diyorlar diyor Hezekiel 9. bölüm 9. ayette. İnsanlar sanki Tanrı kör ve yeryüzünü bıraktı diyor gibiydiler. Bu da bu insanların yüzünden, onların tanıklıkları yüzündendi. Bugün de Tanrı'nın ölü olduğunu söyleyenler aynıdır. Tanrı'nın yeryüzünde olup bitenden haberi olmadığını söylemek kolay olabilir ama bunu gerçekten düşünmek tuhaf bir şey olur. Dostum sadece Tanrı'yı görmemiş olmanız ve onunla ilgili herhangi bir kanıtı görmemiş olmanız, onun var olmadığına dair bir kanıt olamaz. Hiç Tokyo'ya gitmedim ama Japonya'da Tokyo isimli büyük bir kentin olduğuna inanıyorum. Orada hiç bulunamadım ve o yokmuş gibi davranabilirim ama onun var olduğu gerçeği kalır. Sadece bir insanın Tanrı'yla yakın bir ilişkisinin olmaması Tanrı'nın var olmadığı anlamına gelmez. İsrail halkı Tanrı'nın yeryüzünü terk ettiğini söylemeye çalışıyordu. Neden? Çünkü Tanrı'yı terk etmişlerdi de ondan. Ben de onlara acımayacak, onları esirgemeyeceğim. Yaptıklarını kendi başlarına getireceğim diyor Hezekiel 9. bölüm 10. ayette. Yeruşalim'in Nebukadnetsar'ın elinde yok oluşu ve tapınağın yanışı korkunç bir şeydi. Peki Tanrı bunu neden yaptı? Tanrı yollarını kendi başlarına getireceğim dedi. Her şeyi yöneten Tanrı'dır dostum. Eğer onunla gitmezsen onun önüne çıkabilirsin. Sokakta bana doğru gelen bir aslan görürsem onun karşısına çıkmam. Bana doğru gelirse ondan var gücümle kaçardım. İsterseniz Tanrı'ya karşı gelebilirsiniz. Ama izin verin size Rabbin arabasının zaferle gittiğini ve onun yolunda giderseniz Tanrı'nın size merhamet edeceğini, kayra göstereceğini söylemek istiyorum. Tanrı'nın değirmenleri diyor Yunanlılar. Yavaşça öğütür ama çok ince öğütür. Derken keten giysili, belinde yazı takımı olan adam buyruklarını yerine getirdim diye haber verdi diyor Hezekiel 9 ayet 11'de. Yargı için seçilenler olduğu gibi kurtarılacak bir bakiye de olacaktı. İnsanlar Tanrı'ya döndüğü zaman o merhametli olur. Aslında bizzat bu gerçeğin kendisi onun yani Tanrı'nın yargısını daha korkunç kılar. Şimdi Hezekiel 10. bölüme geldik. 10. bölümde Hezekiel'in Rabbin yüceliğinin ayrılışıyla ilgili görümüne devam ederiz. Tanrı Hezekiel'i bu şeyleri görmesi ve döndüğünde de Babil'de esir olan İsrail halkının büyük bir kısmını anlatması için olağanüstü bir şekilde Yeruşalim'e götürdü. Sahte peygamberler onlara Yeruşalim'de her şeyin yolunda gittiğini ve kısa bir süre sonra geri döneceklerini anlatıyorlardı. Hezekiel onlara gidip Tanrı'nın şehri neden yok edeceğini ve onları yargılayacağını anlatabilecekti. 8. bölümde Yeruşalim'deki halkın hayatında günah olduğuna dair yeterli kanıt bulunduğunu gördük. Tanrı bunu Hezekiel'e açıkça gösterdi. Tanrı'nın yargılama gerçeğini görmemiz gerek. Bu gerçek diri Tanrı'yla ilgili kanıtlarımızdan biridir. Günahımızın cezasından kurtulamayız ve bizzat bu gerçek Tanrı'nın var olduğuna dair bir kanıttır. Hezekiel'in gördüğü tekerlekler içinde tekerlekler, Tanrı'nın insan ilişkilerindeki hareketinin enerjisini gösterir. Rabbin yüceliği kerubilerin üzerindeydi. Tapınaktaki kutsalların kutsalı kerubilerin arasında. İsrail ulusunun başka uluslardan olmayan ve hatta bugün kilisenin bile sahip olmadığı özel bir şeyi vardı. Tanrı'nın görünen huzuru. Romalılar kitabının 9. bölümde Pavlos, İsrail ulusuna ait 8 ayrı özelliği yazar ve bunlardan biri de yüceliktir. Bu insanlar Tanrı'nın yüceliğini, Tanrı'nın görünen huzurunu ki Hezekiel bunu 1. bölümdeki görümde gördü, görüyorlardı. Yücelik bir önceki bölümde ayrılmaya başladı ve şimdi de bu ayrılışa devam eder. Tapınaktan çıktı ve tapınağın üzerinde durdu. Şimdi şu ayetleri okuyoruz. Baktım, keruvların başı üzerindeki kubbenin üzerinde lacivert taşından tahta benzer bir nesne gördüm. Rab, keten giysili adama, keruvların altındaki tekerleklerin arasına gir. Avuçlarını keruvların arasındaki ateş közleriyle doldurup kentin üzerine közleri saç dedi. Adamın oraya girdiğini gördüm. Hezekiel 11 ve 2. ayetler. Ketenler giymiş adam sunaktaki ateş közlerini kentin üzerine saçacaktır. kurbanın kanı sunaktan alındı ve merhamet kürsüsünün üzerine kondu. Bu ateş közleri yargıyı belirtir değerli dostum. Evet, ateş ve ateş közleri kutsal kitapta genelde yargıyı belirtir. Halk Tanrı'nın lütfunu, merhametini ve kurtarışını reddetmişti. Şimdi de yargıya katlanmaları gerekecek. İşte bu kadar basit. Tanrı oğlunu sizi sevdiği için gönderdi. Yani Tanrı bizleri o kadar sevdi ki bizim kurtuluşumuz için kendi varlığı olan ruhsal anlamda oğlunu bize gönderdi. Çünkü Tanrı kutsaldır. Bizim günahımızın cezasını ödemeliydi. Çarmıhta ölmeliydi İsa Mesih. Mesih Tanrı'nın günaha karşı olan öfkesini yatıştırandır ki İsa Mesih bizim günahlarımız için bir tek bizim değil tüm dünyanın günahı için merhamet kürsüsüdür ve gelebileceğimiz bir merhamet kürsüsü var. Ama onu reddederseniz Tanrı'nın yargısı üzerinize gelecek. Bunun başka bir yolu, orta bir yolu yok değerli dostum. Eğer İsa Mesih'e gelmezseniz, yani o bizim merhamet kürsümüzdür. Eğer ona gelmezsek, o zaman Tanrı'nın yargısı bizim üzerimize gelecek. Mesih sizin yargınızı üzerine aldı. Ve Tanrı da sizi ancak bu şekilde bağışlar. İsa Mesih bizim suçumuzun cezası olan yargıyı üzerine aldı. O kendi doğruluğunu bize sundu, bize verdi. Tatlı bir çocuk olduğumuzdan değil, siz ve ben birer günahkarız ve Rabb'e karşı geliyoruz. Bugün biz Mesih imanları olarak söyleyebileceğimiz en güzel şey kurtulmuş günahkarlar olduğumuzdur. Hiç de üstün insanlar değiliz. Rabbin merhameti, inayeti sayesinde evet kurtulduk. Şimdi dünyanın merkezi olan Yeruşalim'e yargı gelecektir. Yeryüzünün göbeğidir ki Tanrı böyle diyor. 1000 yıllık egemenliğinde merkezi olacaktır ve yeryüzünün de sonsuz merkezi olacaktır. Bugün orası yeryüzünün en hassas yeridir, yani Yeruşalim. Biri şöyle demiştir, Filistin İbrahim'in döneminde sinirsel bir merkez oldu. Ülke daha sonra Musa ve peygamberlerden ötürü doğruluk merkezi oldu. Nihai olarak da Mesih'ten dolayı kurtuluş merkezi oldu. Ancak onun dışlanması ülkenin yüzyıllardan beri fırtına merkezine dönüşmesine yol açtı. Kutsal yazılar oranın Mesih'in egemenliğinde barış merkezi ve yeni evrende yücelik merkezi olacağını önceden bildiriyor. Hezekiel'in görümü aracılığıyla yüceliğin o şehirden ayrılışını görüyoruz ama Tanrı'nın bu şehirde sonsuz bir hedefi vardır. Rabbin görkemi keruvların üzerinden ayrılıp tapınağın eşiğine gitti. Tapınak bulutla doldu. Avlu Rabbin görkeminin parıltısıyla doluydu diyor Hezekiel 10. bölüm 4. ayette. Tanrı'nın yüceliği, bu insanların Tanrı'ya yaklaşmalarını gösteren yer olan kutsal yer ile sınırlanmıştı. Ne var ki? Yücelik, kerubilerin arasından kutsal yerden ayrılır ve halkın Tanrı'ya dönüp dönmeyeceğini görmek için tapınağın üzerinde durur. Keruvların kanatlarının sesi dış avludan bile duyuluyordu. Tıpkı her şeye gücü yeten Tanrı'nın sesi gibiydi. Rab, keten giysili adama keruvlardan ve tekerleklerin arasından ateş al diye buyurunca adam oraya girip bir tekerleğin yanında durdu. Sonra keruvlardan biri aralarındaki ateşe elini uzattı. Biraz ateş alıp keten giysili adamın avuçlarına koydu. Adam ateşi alıp oradan ayrıldı. Keruvların kanatları altında insan eline benzer bir şekil göründü. Hezekiel 10:5-8 ayetler arasında. Yine bu el Tanrı'nın belirli şeyleri yaptığını gösterir değerli dostum. Gökler Tanrı'nın görkemini açıklamakta, gök kubbesi ellerinin eserini duyurmakta diyor 19. mezmur 1. ayette. Evren Tanrı'nın elinin, Tanrı'nın parmaklarının eseridir. Ama Tanrı'nın insanı kurtarmadaki işi yaratılıştaki işinden daha üstündür. Yeşaya peygamber, haberimize kim inandı? Rabbin bazusu kime açıklandı dedi. Kolunu, yani Rab bazusunu kullandı kurtuluş için. Tanrı'nın işlerini sadece bildiğim terminoloji kullanıldığı zaman anlayabilirim. Parmaklarımı belirli şeyleri yapmak, ellerimi diğer görevleri yerine getirmek ve kollarımı da daha ağır işleri yapmak için kullanırım, değil mi? Güçlü, zor bir iş olunca bazumu, yani kollarımı kullanmam gerekir. Tanrı'nın yaptığı en büyük iş, Mesih'in çarmıhında sergilediği kurtaran sevgi eylemiydi. Bu, onun kolunu kullanmasıydı, bazusunu kullanmasıydı. Tanrı tüm evreni bir sözle yarattı, yani bir parmak oynatmasıyla yarattı. Ama kurtuluşta Tanrı bazusunu kullandı. Tanrı evreni yarattığında, evet, sadece parmaklarını kullandı. Bir yorumcu şöyle der: Tanrı evreni yarattı ve bütün gücünü bile kullanmadı. Hezekiel burada Tanrı'nın elinin yargıda hareket ettiğini söylüyor. Baktım diyor 9. ayette, her kerubun yanında birer tane olmak üzere 4 tekerlek gördüm. Tekerlekler sarı yakut gibi parıldıyordu. Dönen bir tekerleği hiç seyrettiniz mi? Bildiğiniz gibi değerli bir taş gibi yanan bir ışık var. Bu tekerlekler durmadan çalışır durumdadır ve bu da Tanrı'nın meşgul olduğu gerçeğini belirtir. Rab ise, babam şimdiye dek çalışmaktadır, ben de çalışıyorum dedi. Yani Tanrı'nın meşgul olması dediğimde Tanrı'nın iş başında olduğunu söylemek istiyorum. Tanrı çalışıyor. Rab ise göğe yükseldiğinden beri bizim için durmadan çalışmaktadır Rab İsa Mesih. Dördü de birbirine benziyor diyor Hezekiel. İç içe girmiş bir tekerleği andırıyordu. Hareket edince keruvların baktıkları 4 yönden birine doğru sağa sola dönmeden ilerliyordu. Ön tekerlek nereye yönelirse öbür tekerlekler de onun ardınca gidiyordu. 11. ayetler. Tanrı asla unuttuğu bir şeyi almak için geri dönmek zorunda kalmamıştır. Bir taraftan diğer tarafa sapmasına gerek yoktur. O asla dolambaçlı yoldan gitmez. Bugün dünyadaki hedefine ulaşmaya doğru direkt olarak gitmektedir. Keruvların bedenleri, sırtları, elleri, kanatları ve dördünün de tekerlekleri çepeçevre gözlerle doluydu. Tekerleklere dönen tekerlekler dendiğini duydum. Her keruvun 4 yüzü vardı. Birinci yüz öküz yüzüne, ikincisi insan yüzüne, üçüncüsü aslan yüzüne, dördüncüsü de kartal yüzüne benziyordu. Hezekiel 10, 12-14 ayetler arası. Bu tabii ki mecazidir değerli dostum. Ve ben de bu nokta üzerinde çok fazla durmak istemiyorum ama burada önümüze 4 müjdenin mesajlarının serildiğini görmekteyiz. Yani Matta, Markos, Luka, Yuhanna. Şimdi kartal yüzünde Mesih'in tanrılığı resmedilir. Bu Yuhanna'ya göre olan müjdedir. Aslan yüzünde Mesih'in krallığı resmedilir. Yahuda oymağının aslanıdır. Bu da Matta'ya göre olan müjdedir. İnsan yüzünde Mesih'in insanlığı resmedilir. Bu da Luka'ya göre olan müjdedir. Son olarak kerubi, bazen bu öküzdür, yüzü ise Mesih'in hizmetkarlığını, insan olarak hizmetkarlığını resmeder. Bu da Markos'a göre olan müjdedir. Mesih sizin ve benim sonsuz yaşama kavuşabilmemiz için kanını akıttı. Bir merhamet kürsüsü yaptı. Kerubiler tapınakta kurbanın kanına baktı. Keruvlar yukarıya doğru yükseldi. Bunlar daha önce Kevar Irmağı kıyısında gördüğüm canlı yaratıklardı diyor Hezekiel 10. bölüm 15. ayette. Hezekiel 1. bölümde kaydedilmiş olan ilk görümüne gönderme yapar. Hezekiel 10 ayet 18'de Rabbin görkemi tapınağın eşiğinden ayrılıp keruvların üzerinde durdu diyor. Rabbin yüceliği değerli dostum tapınaktan yükselir. Ben bakarken diyor Hezekiel, keruvlar kanatlarını açıp yerden yükseldi. Tekerlekler de onlarla yükseldi. Rabbin tapınağının doğu kapısının girişinde durdular. İsrail Tanrısı'nın görkemi onların üzerindeydi. Hezekiel 10 ayet 19. Kerubiler yerden yükseldiler. Yücelik dışarı çıktı ve doğu kapısında durdu. Kevar Irmağı kıyısında İsrail tanrısının altında gördüğüm ve kerüvler olduğunu anladığım canlı yaratıklar bunlardı. Her birinin dört yüzü, dört kanadı vardı. Kanatlarının altında insan elini andıran bir şey vardı. Yüzleri Kevar Irmağı kıyısında gördüğüm yüzlere benziyordu. Her biri dosdoğru ilerliyordu diyor Hezekiel 10, 20-22 ayetler arasında. Bu görümün değerli dostum, Tanrı'nın insan olacağı gerçeğini resmettiğine inanıyorum. Yuhanna'nın dediği gibi söz insan oldu ve aramızda yaşadı.